Ayrım 31. Darbe. Amerika'nın Irak'ı istilası ne kadar iyi geçtiyse işgali de o kadar kötü geçmiştir. Bela Saddam Hüseyin rejiminin çökmesinden sadece saatler sonra yağmacıların Bağdat sokaklarını kırıp geçirmesi ve suçluların zivanadan çıkmasıyla baş gösterdi. Ardından 6 hafta sonra Amerikalılar sırf Saddam'ın gizli polisi ve elit cumhuriyet muhafızlarının değil, ayrıca tüm Irak ordusunun da dağıtılması emrini verdiler. Bunun sonucunda her biri silahlı ve askeri taktikler konusunda eğitimli, işsiz ve işgalciye karşı öfkeyle dolup taşan 300 bini aşkın genç adam ortada kaldı. Ordunun yerini becerikli bir güvenlik kuvveti almadı ve Pentagon'daki siviller de Savunma Bakanı Rumsfeld'in savaşların nispeten az sayıda askerle kazanılabileceği teorisini kanıtlamaya kararlı oluşlarından dolayı taşrada devriye gezmeye, silah ambarlarını korumaya veya yabancı asilerin girmesini engellemek için Irak'ın sınırlarını kapatmaya yetecek kadar asker yollamayı reddettiler. İşgale karşı olanlar birkaç ay içerisinde Birleşik Devletler'in Vietnam'daki talihsizliğinden beri ilk defa yüzleştiği güce sahip isyancı bir kuvvet oluşturdular. Irak istilasının başladığı 20 Mart 2003'ten Saddam rejiminin çöktüğü 9 Nisan'a kadar geçen 3 haftada sadece 122 Amerikalı hayatını kaybetmişti. Belli ki Bush bunun Birleşik Devletler'in vereceği yegane kayıp olacağına inanıyordu. Ama isyancılar sonraki 2 sene içerisinde neredeyse 2000 Amerikalıyı daha öldürdüler. Bu rakamın kat kat fazlası Iraklı da öldü. Çatışmanın sonu ise görünmüyordu. Bu derinden parçalanmış ülkeyi bir arada tutacak, çeşitli topluluklar arasında iktidarı paylaşmaya yönelik bir uzlaşma sağlayacak muktedir bir şahsın olmaması veya gerçek iktidarın vatandaşlara teslim edilmemesi sonucunda ülke Amerika karşıtı şiddetin ve kardeşin kardeşi bağnaz bir biçimde katletmesinin içinde boğuldu. Saddam'ı azletmenin ardından Amerikalıları bekleyen diğer sarsıntı ise onun biyolojik, kimyasal veya nükleer silahlara sahip olmadığını iddia ederken gerçekten de doğruyu söylemiş olduğuydu. Irak Teftiş Grubu adlı Amerikalı bir ekip 10 ay boyunca Irak'ta karış karış bu silahları veya üretilmiş olabilecekleri fabrikalar aradı ama hiçbir şey bulamadı. Çalışması tamamlandığında baş müfettiş David K. Washington'a dönerek Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne başarısızlığı kabul etmenin önemli olduğunu söyledi. "Hepimiz neredeyse tamamen hatalıymışız," diye itiraf etti K. "Ve tabii ben de dahil." Savaşı savunmak için kullandığı Saddam'ın toplu kıyım silahları yapmış ya da yapmakta olduğu ile ilgili iddianın asılsız olduğu netleşince Bush başka açıklamalara kaydı. Savaşa sadece Saddam'ı silahsızlandırmak için değil, Iraklıların Orta Doğu çapında reform tetikleyerek huzurlu bir demokrasi kurmalarına yardım etmek için de girdiğini söylemeye başladı. Bu atik bir tavır değişikliğiydi ama yönetiminin yapmış olduğu daha kapsamlı diğer yanlışa hiç değinmiyordu. Bush yönetimi Saddam'ı azletmek için muazzam enerji tahsis etmesine ve milyarlarca dolar harcamasına rağmen Saddam'dan sonra ne yapılacağına dair bir plan asla çizmedi. Bush kendisinin ya da yönetiminin bu savaş ile onu takip eden işgali planlarken ciddi hatalar yapmış olduğunu teslim etmeyi sabit fikirli bir biçimde reddediyordu. İsyanı öngörmemiş olduğunu itiraf ediyor, ancak Irak'a özgürlük operasyonunun nihai öyküsü yazıldığında tarihi bir zafer olarak yargılanacağında dayatıyordu. Öz eleştiriye en yaklaştığı an harekatın fazla iyi gittiğine dair bir yakınmaydı. İstiladan 16 ay sonra yapılan bir röportajda tekrar başa dönebilsek dedi, katastrofik başarının sonuçlarına bakardık. İstilanın başarısı olsa olsa bu tarz bir başarıydı. Savaş Irak'ı şiddetli anarşiyle dolu bir cadı kazanı, dünyanın dört bir yanındaki fanatikler için bir mıknatıs haline getirdi. Tarihte hiç görülmemiş biçimde küresel bir anti-Amerikan dalgayı harekete geçirdi. En kötüsü de El-Kaide ile başka terör topluluklarına karşı savaşta kullanılabilecek devasa kaynakları tüketti. Irak Savaşı bu grupların üzerindeki baskıyı azaltarak dünya çapındaki cihatlarını sürdürmelerine, Endonezya'da, İspanya'da, İngiltere'de ve başka yerlerde ölümcül saldırılar gerçekleştirmelerine izin verdi. Askeri işgaller doğaları gereği baskıcılardır ve her ne kadar Amerikalı askerlerin Irak'ta uyguladığı kötü muamele ordunun bakış açısından savunulabilir görünmüş olsa da çok sayıda Iraklıyı ve dünyanın diğer yerlerindeki birçok kişiyi öfkelendirdi. Bağdat yakınlarındaki Abu Garib hapishanesinde Amerikan askerlerinin mahkumlara korkunç bir şekilde davrandıklarını gösteren detaylı fotoğraflar ortaya çıkınca bu öfke en üst noktaya ulaştı. Bush ile savunucuları bu tacizlerden dolayı duydukları üzüntüyü belirttiler. Ancak bunların istisnai vakalar olduğunda ısrar ettiler. General Arthur MacArthur'un Filipinler'deki Amerikalı birliklere savaş yasalarına tam riayet zahmetlerine girmelerinin gerekli olmadığını söylemesi gibi Bush da mahkumlara yapılacak muameleyi düzenleyen Cenevre Sözleşmesi'nin Afganistan veya Irak'ta yakalanmış mahkumlar için geçerli olmadığına hükmetti. Bush ile danışmanları Irak'ın geleceği için umutlarını orada demokrasinin gelişmesine bağlamışlardı. Saddam'ı azlettikten kısa bir süre sonra ülkenin yönetimine yardımcı olmak amacıyla bir yönetim kurulu oluşturdular. Kurul yıllarca Irak'ın dışında yaşamış olan Amerika yanlısı politikacı Ayat Allavi'yi ulusal bir seçim örgütlenene kadar başbakan olarak hizmet etmesi için seçti. 30 Ocak 2005'te yapılan seçimde Allavi tam dönem için çabaladı. Partisi ülkedeki baskın Şii toplumunun bir üyesi olan ve Irak'ı İran'la yakın işbirliğine sokma arzusunu açıkça beyan etmiş olan İbrahim el-Caferi'nin öncülük ettiği partiye yenildi. Bu sonuç Amerika'nın Irak planının tabiatında var olan çelişkilerden birini sembolize etmekteydi. Bush ile danışmanları yurttaşlarının kendini ifade etmekle serbest olduğu bir ülkenin kaçınılmaz olarak Amerikan yanlısı olacağını savunarak, Irakların imkan dahilindeki azami demokrasiyi tatmalarını istediklerinde tekrar tekrar ısrar ediyorlardı. Gerçek bu kadar avutucu değildi. Birçok Iraklı Birleşik Devletleri işgal sırasındaki başarısızlığından ötürü öfke duymakla kalmıyor, ayrıca ülkelerinin İran'la yakın ilişkiler geliştirmesini istiyorlardı. İranlı kökten dinciler Irak'ta etkili olmak için onlarca yıl uğraşmış ama sözde en büyük düşmanları olan Birleşik Devletler onlara bu şansı verene kadar pek az başarı elde edebilmişlerdi. 2005 seçiminin ardından İranlı üst seviye bir istihbarat memuru Irak'ta baştan başa diye böbürlendi. Bizim destek verdiğimiz insanlar iktidarda. Amerikan işgalinin ilk 2 yıl içerisinde Irak'ı sarmalayan devasa sorunların en azından bir kısmı bertaraf edilebilirdi. Amerikalılar yeterince birlik yollasalardı, Irak ordusunu feshetmeselerdi ve Saddam'ın Baas Partisi'de neredeyse tüm üyelerinin hükümet işlerinde çalışmasını engelleyen kapsamlı bir yasak çıkarmasalardı, bir isyanın meydana çıkmasını engellemeyi başarabilirlerdi. Ancak diğer bir başarısızlıklarının bedeli daha da yüksekti. Dışişleri Bakanlığı, Irak istilasından tam 1 yıl önce Irak'ın geleceği isimli Saddam gittikten sonra güvenlik kurmanın ve demokrasiye geçişi başlatmanın yollarını bulmaya yönelik iddialı bir proje başlatmıştı. Uzmanlardan oluşan ülkedeki neredeyse her etnik ve siyasi grubu temsil eden 200'ü aşkın Iraklının da dahil olduğu büyük ekipler, ülkenin petrol endüstrisinden ceza hukuku düzenine, her şeyin nasıl yeniden inşa edilebileceği ile ilgili tavsiyelerden oluşan 13 cilt ürettiler. Tavsiyelerini Saddam gider gitmez Irak'a gitmeye hazır Arapça konuşan 75 uzmandan oluşan bir listeyle beraber Pentagon'a götürdüler. Savunma Bakanı Rumsfeld onları ve fikirlerini hemen geri çevirdi. Irak'a özgürlük operasyonunun en olağanüstü yanlış değerlendirmesi, Bush ile yardımcılarının istiladan sonra ciddi bir sorun yaşanmayacağına kendi kendilerini ikna etmeleriydi. Aksine uyarıda bulunanları mızmızcı şüpheciler olarak göz ardı ettiler. İnatçı körlükleri heyecan verici bir zafer olabilecek şeyi, ana harekatın 2 yıl sonrasında Birleşik Devletlere 100 milyonlarca dolar ve her gün 1-2 askerin canına mal olmaya devam eden kanlı bir çıkmaza dönüştürdü. Asla isyan geliyor, geliyor, geliyor, hazırlanmanız gereken son budur diyen bir istihbarat desteği olmadı dedi General Tommy Franks daha sonra. Bu olmadı, ben hiç görmedim, hiç sunulmadı. Amerikan liderlerinin 1. Dünya Savaşı'nın ardından Irak'ı yatıştırmaya çalışan İngilizlerin başına gelen akıbeti anımsamaları yerinde olurdu. Iraklılar 1920'de sömürgeci rejime karşı bir ayaklanma başlattılar. İngilizler bunu bastırmak için birlikler yolladılar fakat kısa süre içinde kendilerini korkunç bir şiddet girdabına yakalanmış vaziyette buldular. Sadece birkaç ay süreceğini sandıkları işgalleri 35 sene sürdü. 1955 senesinde Irak'tan nihayet çekildiklerinde arkalarında en sonunda Saddam Hüseyin'i ortaya çıkaracak olan zayıf, temsil gücünden yoksun bir siyasi sistem bıraktılar. İngiliz tarihçi Niall Ferguson 2004'te Irak'ta olanlar diye yazdı, 1920 senesinin olaylarına öyle benzemektedir ki ancak tarih açısından kör cahil bir insan buna şaşırabilir. Amerikan karakterinde Birleşik Devletler'in eşsiz bir erdemle kutsanmış olduğu inancından daha güçlü veya daha ısrarcı bir özellik yoktur. Amerikalılar kendilerini Herman Melville'in kelimeleriyle şahsına münhasır seçilmiş bir halk, zamanımızın İsrail'i olarak görmektedirler. Kendini hakiki ya da hayali bir tarihi zaferler tanımlamak için fazla yeni, ortak bir din ya da etnik kökende birleşmek içinse fazla çeşitli olan bir ulusta bu inanç, ulusal kimliğin özü, Amerikalıları birbirine bağlayan ve dünyaya yaklaşımlarını belirleyen kanaat haline gelmiştir. Takdiri ilahi tarafından himaye edildiğini zanneden ilk halk olduğu söylenemez. Ama çağdaş tarihte siyasi ve ekonomik düzenlerini başkalarına da götürerek Tanrı'nın verdiği vazifeyi yerine getirdiğine emin olan ilk halktır. Bu görüş Amerika'nın kapitalizm ve bireysel siyasi seçim üzerine kurulu bir hükümet tarzının Bush'un öne sürdüğü üzere her toplumun her insanı için doğru ve gerçek olduğuna dair derin inançtan kaynaklanmaktadır. Batı stili demokrasinin tüm ulusların doğal durumu olduğu ve Birleşik Devletler'in başka prensipler üzerine kurulu rejimler tarafından empoze edilen yapay engelleri kaldırmasıyla herkes tarafından benimseneceği inancına dayanmaktadır. İnsan zihnini kültür ve geleneğin şekillendirdiğini, ulusal farkındalığın ancak yavaş yavaş değişebileceğini ve büyük güçlerin bile inançlarını başkalarına zorla dayatamayacağını üstü kapalı olarak reddeder. Birleşik Devletler'in ilk liderleri bu görüşe sahip değillerdi. George Washington insanlar için olduğu gibi uluslar içinde kişisel çıkarın her zaman yönetici prensip olduğunu ve Birleşik Devletler de dahil olmak üzere hiçbir ülkeye çıkarlarının dışına çıkıldığında güvenilmemesi gerektiğini yazmıştır. Bu ebedi bir gerçektir. Birleşik Devletler dünyada hareket ettiğinde diğer ulusların yaptığı gibi o da çıkarlarını savunmak için hareket eder. Ancak Amerikalılar hükümetlerinin böyle ben merkezci amaçları olduğunu duymak veya kabul etmek istemezler. Nesiller boyu Amerikalı liderler deniz aşırı serüvenlerini cömertlik, fedakar hayırseverlik ve ezilenleri kurtarmak için asil bir arzu olarak sundukları takdirde kamunun desteğini kolaylıkla kazanabileceklerini anlamışlardır. McKinley'in Kübalılara, Porto Rikolulara ve Filipinlilere bahşetmek istediğini söylediği, William Howard Taft'ın Birleşik Devletler'in Orta Amerika'ya getireceğini belirttiği ve sonraki başkanların İran'dan Grenada'ya kadar yaydıklarını iddia ettikleri özgürlüğün lütufları ile George W. Bush'un Irak istilasının oradaki halka getireceğinde ısrar ettikleri aynıdır. Ülkemizin kuruluşundaki kendini ispatlamış gerçekler bizim için doğruysa diye beyan etti Bush, Irak istilasından kısa süre sonrasında herkes için de doğrudur. Amerikalılar nesiller boyunca kendilerini iyi talihlerini başkalarıyla paylaşmak isteyen, benzersiz naziklikte insanlar olarak gördükleri için bu inancı benimsemişlerdir. Rejim değişikliği fikrinin daha incelikli savunucuları daha iyi argümanlar ileri sürdüler. Birleşik Devletler'in yabancı hükümetleri alaşağı edip etmemeye karar verirken en başta kendi menfaatini göz önünde bulundurduğunun farkındadırlar. Ancak Birleşik Devletler için faydalı olanın diğer herkes için de faydalı olacağında bunun sorun olmadığında ısrar ederler. Onlara göre Amerikan gücü özünde iyi huyludur. Çünkü diğer ülkelere dayatmayı istediği siyasi ve ekonomik sistem onları daha zengin, daha özgür ve daha mutlu hale getirecektir. Ve sonuç olarak daha huzurlu bir dünya yaratacaktır. Amerikan etkisinin dönüştürücü değerine ilişkin bu inancın arkasında net bir gerçek yatmaktadır. Amerikalılar bir asırdan uzun süredir başka ülkelerdeki pazarlara ve kaynaklara erişim hakkına sahip olmayı hak ettiklerine inanmışlardır. Bu erişim onlardan esirgendiğinde ise istediklerini şiddet kullanarak almışlar, kendilerini engelleyen hükümetleri azletmişlerdir. Büyük güçler bunu artık hatırlanmayan çok eski zamanlardan beri yapa gelmişlerdir. Amerikalıları geçmiş imparatorlukların yurttaşlarından farklı kılan şey ise kendilerini insancıl amaçlarla hareket ettiklerine ikna etme şevkleridir. Birleşik Devletler rejim değişikliği devrinin büyük kısmında hükümetini devirdiği ülkelerde demokrasinin gelişmesine yardımcı olmak için çok az, hatta sıfır çaba gösterdi. Başkan McKinley, Roosevelt ve Taft bunu yapmakla ilgilendiklerini iddia ettiler. Ama gerçekte ne kadar iğrenç olursa olsun Amerika'nın buyruğunu yerine getirdiği sürece herhangi bir yönetici hizbi desteklemeye gönüllüydüler. Birleşik Devletler daha sonra İran, Guatemala ve Şili'de demokratik yolla seçilmiş liderleri devirip yerlerine zorba tiranlar getirerek kendini daha da büyük bir utanca soktu. Ama Birleşik Devletler demokrasi retoriğini George W. Bush döneminde daha ciddiye almaya başladı. Yeni bir siyasi düzene giden yolda Afganistan'a kılavuzluk etmeyi her zaman candan olmasa da denedi. Irak'ta kendini bu göreve daha da şevkle adayarak Amerika'nın üstlendiği gelmiş geçmiş en hırslı ulus inşa projesine muazzam kaynaklar tahsis etti. Bu değişimin kısmi sebebi ikraminin çok daha yüksek oluşuydu. Honduras veya Nikaragua örneğinde hükümetleri Birleşik Devletler tarafından iktidardan devrilip ülke Amerikan yanlısı diktatörlerin idaresi altına girince bunun acısını çeken sadece bu ülkelerin vatandaşları oldu. Özellikle iş hayatı ve ticaret olmak üzere bazı ölçülere göre Birleşik Devletler kârlı bile çıktı. Ancak Bush idaresinin Irak projesinin başına bir felaket gelmesi durumunda bunun acısını bütün dünya, özellikle de Birleşik Devletler çekerdi. Bush ile danışmanları Irak'ın üzerine çullandılar. Çünkü orada Saddam'ın gaddarlığını barışçıl, demokratik, kapitalist ve Amerikan yanlısı bir rejimle değiştirmek olarak tarif ettikleri başarının muazzam yararları olacağını gördüler. Birleşik Devletleri Orta Doğu'da yeni bir stratejik platform ve güvenilir bir petrol kaynağı vermenin yanı sıra böyle bir rejimin tüm bölge için demokrasinin meşalesi olacağını ummaya cüret ettiler. Bu hedefler öyle iştah kabartıcıydı ki Bush idaresi bunun elde edilebilme ihtimalini soğukkanlı ve gerçekçi bir biçimde gözden geçirmeyi reddetti. Amerikalılar elde etmek için yeterince çalışıldığı takdirde her şeyin mümkün olduğuna belki de dünyadaki herkesten daha fazla inanmaktadırlar. Bu doğanın, bilimin hatta diğer insanların sunduğu zorluklarla yüz yüze gelindiği durumlarda doğru olabilir. Ancak uzun zamandır süre gelmiş kültürleri değişime uğratmak çok daha yıldırıcı bir iştir. Bunu yapmaya kalkışıp başarısız olmak feci şekillerde sonuçlanabilir. Amerikalıların himayesinde gerçekleşen çoğu rejim değişikliği operasyonu neticede Amerikan güvenliğini güçlendirmekten ziyade zayıflatmıştır. Amerika'ya derinden ve bazen de vahşice karşı koyan nesillerce militan üretmiş, Birleşik Devletler'in savunmaya yükümlü hissettiği sınırları genişleterek yüzleşmesi gereken düşman sayısını arttırmış, yabancı diyarlardaki karışıklığın ağlarına iyiden iyiye dolanmasına sebep olmuş ve Birleşik Devletler'in düşmanlarına dehşetli kuvvetine karşın bir yumuşak karnının olduğunu göstermiştir. Bush yönetiminin Irak'ı istila etmeye can attığı için olası başarısızlığın sonuçlarını değerlendirmeyi ihmal etmesi anlaşılır olmakla birlikte affedilemezdir. Başarının tehlikesi üzerinde durmaya yönelik isteksizliği ise daha kafa karıştırıcıdır. Birleşik Devletler rejim değişikliği devrinin başından itibaren demokrasiye geçen yabancı hükümetlerin ille de Amerikan yanlısı olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Tam aksine çoğu zaman yabancı birliklerin topraklarına çıkmasını reddederek, yabancılara ait firmaların haklarını kısıtlayarak ve kendi ulusal çıkarlarını her şeyin üzerinde tutarak bağımsızlıklarını vurgulamışlardır. Irak'ta hakiki demokrasi Birleşik Devletler ile İsrail'e karşı Saddam'ın hiçbir zaman barındırmadığı kadar çok nefretle dolu dini bir devletin kurulmasıyla da sonuçlanabilirdi. Orada başarının getireceği tehlikeler neredeyse başarısızlığın getirecekleri kadar büyüktü. Dünyadaki her ülkenin kendi haklı çıkarları vardır ve bunlar bazen Amerikalıların çıkarlarıyla çelişirler. İşte bu yüzden neredeyse tüm rejim değişikliği operasyonlarının en mühim anı Amerikalıların hükümetini azlettikleri ulusa gerçek hakimiyeti iade edip etmemeye karar vermek zorunda kaldıkları andır. Çoğu yerde bu Amerika'nın siyasi, askeri ve ekonomik çıkarlarına hizmet etmeyecek ve altını oymayı pekala isteyebilecek yeni bir rejime razı olmak anlamına gelmektedir. Böyle rejimlerin iktidara geçmesini engelleme eğilimi doğal olarak büyüktür. Bu durum Birleşik Devletleri birçok ülkede Amerikan yanlısı olan fakat popüler olmayan liderler dayatarak kaçınılmaz şekilde sıkıntıyla son bulan bir yol izlemeye itmiştir. McKinley'den Bush'a kadar birçok başkan söz konusu uluslarda yaşayan insanların Amerikan nüfuzunu kucaklayacaklarına dair kendilerini kandırmışlardır. Oysa çoğu bunun tam aksini yapmıştır. Küskünlükleri iyice artıp yoğunlaşarak ekseriyetle şiddete dönmüş, Birleşik Devletleri tekrarlayan müdahalelere sürüklemiştir. Bu müdahalelerin her biri daha fazla insanı radikalleştirmiştir. Nihayetinde dünya çapında milyonlarca insanı Nikaragua'dan Irak'a kadar birçok ülkede patlak vermiş olan Amerikan karşıtı hareketlere destek vermeye yöneltmiştir. George W. Bush ile destekçileri, Birleşik Devletler'in kendilerini eleştirenler veya yabancı liderler ne kadar yüksek sesle itiraz ederlerse etsinler, gerekli gördüğü tüm durumlarda savaş açmaya hakkı olduğu inancında hiçbir zaman bocalamadılar. Tarihin şu noktasında bizden bir sorun çıkarsa üstesinden gelmemiz bekleniyor diye açıkladı Bush. Dünyaya önderlik etmeye çalışıyoruz. Buna karşılık Amerikalı liderler başka ülkelerin bu şekilde davranma hakkını kabul etmediklerini belli etmişlerdir. Diğer ulusların Birleşik Devletler'in asla yapmayacağı şekilde bu hakkı fetih ya da kendi itibarını yükseltmeye yönelik savaşlar başlatarak istismar edeceği ikazında bulundular. Yabancı diyarlara müdahale etme gücüne sahip olan ülkeler neredeyse daima bunu yaparlar. Tukidides'ten bu yana askeri tarihçiler ulusların salahiyet tanındığında hükmetmek için doğuştan gelen bir tutku hissettiğini yazmış ve muazzam askeri kuvvet kazanan hiçbir devletin bunu kullanmazlık etmediğini gözlemlemişlerdir. Bir ülke kuvvetlendikçe kaçınılmaz olarak açgözlü hale gelir ve istediğini almanın cazibesine boyun eğer. Açgözlülük tarihin akışı içerisinde tekrar tekrar büyük ulusların fazla ileri gidip kendi gerilemelerinin tohumlarını ekmelerine sebep olmuştur. Kendi gücümüzden ve kendi azmimizden korkuyorum diye öngörülü bir uyarıda bulunmuştu İngiliz devlet adamı Edmund Burke, kendi ülkesi dev bir imparatorluğun efendisiyken. Bizden fazlaca korkulmasından korkuyorum. Bizim insan olmadığımızı ve tüm insanlar gibi gücümüzü arttırmayı asla istemeyeceğimizi söylemek gülünç olur. Birleşik Devletler 19. yüzyılın sonundan beri bir dünya gücü olmuştur. Yabancı hükümetleri devirme kudretini kullanırken yeni veya radikal bir yol tutmadı. Tarihin uzun zamandır süre gelmiş kanununa göre davrandı. Herhangi bir kuvvet onu zapt etmeyince o da kendini zapt etmedi. Birleşik Devletleri rejim değişikliği fikrini benimsemeye birkaç diğer etken yöneltti. Biri eski tarz sömürgeciliği bulaştırmadan dünya olaylarını biçimlendirmenin bir yöntemini bulmaya yönelik arzuydu. Bir diğeri ise hiçbir yerde Birleşik Devletler'de olduğu kadar belirgin olmayan bir olgu, seçim kampanyalarını finanse edebilen ve siyasi güç satın alabilen dev şirketlerin yükselişiydi. Belki de en köklüsü Amerikalıların dünyadaki kötücül güçlerle çatışmak için şevkli bir arzu duyduğu, askeri güç uygulayarak diğer ülkeleri yeniden yapılandırabilecekleri, bunu yapmanın tüm insanlık için faydalı olduğu ve Tanrı'nın da Birleşik Devletler'den bunu yapmasını istediği inançlarının karışımıdır. Tarihin en değişmez kalıbı imparatorluklar ile büyük ulusların yükseliş ve düşüşleridir. Ancak bazı Amerikalılar ülkelerinin daha önce var olmuş herhangi bir ülke veya imparatorlukla kıyaslanamayacağını düşünmektedirler. Bu inanç başarılı olacaklarına dair büyük bir özgüvenle rejim değişikliği operasyonlarına yelken açmalarına ve aynı özgüvenle planlar ne kadar kötü sonuçlanırsa sonuçlansın kuvvetinin eziciliği sayesinde Birleşik Devletler'in zarar görmeyeceğine inanmalarına yol açmıştır. 20. yüzyılın çoğunda ve 21. yüzyılın başlarında daha da fazla olmak üzere Birleşik Devletler savaş alanında olabilecek her ulusu veya uluslar topluluğunu alt edebilmeye yetecek askeri kudrete hakimdi. Fakat bu dönemin tarihi, siyasi ve ekonomik güçle birleşmiş olsa dahi askeri gücün ulusların iradesini kırmaya yeterli olmadığını göstermektedir. Neredeyse her vakada yabancı bir ülkenin hükümetinin az edilmesi hem o ülkenin hem de Birleşik Devletler'in acı çekmesine sebep olmuştur. Küresel düzeni zaman zaman dehşet verici şekillerde tehdit eden hükümetler vardır ve muhtemelen hep olacaktır. kaçınılmaz surete Birleşik Devletler tarafından yönlendirilen dünya topluluğunun acilen bu tehlikeyi bastırma ve azaltma sorumluluğu vardır. Ancak rejim değişikliği denilen pervasız araç bunu neredeyse hiç yapmamaktadır. Birleşik Devletler hangi rejimlerin acil bir tehlike teşkil ettiğine karar verme hakkını üstüne alıp ardından da bunları ezmek için şiddet kullanınca dünyayı istikrara kavuşturmak yerine daha da istikrarsızlaştırmaktadır. Rejim değişikliği harekatları sık sık ince düşünceli diplomasinin yerine geçmiştir. Çoğu durumda diplomatik ve siyasi yaklaşımlar çok daha sonuç verici olurdu. Daha incedirler, tasarlanmaları daha zordur ve meyve vermeleri daha uzun sürer. Ama ulusları vahşetin içine sokup milyonlarca insanın Birleşik Devletler'e hınçlanmasına sebep olmazlar. Çağdaş tarih üstün bir şekilde netleştirmektedir ki, Birleşik Devletler'in baskıcı ve tehditkar rejimlerle teşvik, tehdit, ceza ve ödüllendirmelerden oluşan bileşimler kullanarak iletişime geçtiği durumlarda bu rejimler yavaşça daha az tehlikeli hale gelmişlerdir. En bariz örnekler Çin ile eski Sovyetler Birliği'dir. Ancak aynı yaklaşım Güney Kore'den Güney Afrika'ya birçok ülkede de büyük ölçüde etkili olmuştur. Birleşik Devletler'in sırf tehditler ve baskılarla karşı karşıya bıraktığı ve uluslararası düzenden tecrit ettiği İran, Küba ve Kuzey Kore gibi ülkeler baskı ve Amerikan aleyhtarlığı sarmalından asla çıkamamışlardır. Sivil toplum inşa etmeye, serbest yatırımı kuvvetlendirmeye, ticareti desteklemeye ve uluslararası sorunlara diplomatik çözümler teşvik etmeye yönelik tedbirlerden oluşan kurnazca kombinasyonlar birçok ülkede mucizeler gerçekleştirmiştir. Bu tedbirler sabır, uzlaşma isteği ve her ülkenin güvenlik çıkarları dahil olmak üzere kendi haklı çıkarlarının olduğunu kabul etmeyi gerektirmektedir. Küresel uzlaşmanın ürünü olduklarında en büyük etkiye sahip olurlar. Birleşik Devletler her zaman sabırlı ve diğer ülkelerin çıkarlarını tanımaya, uzlaşmaya veya diğer uluslarla eşit bir esasla çalışmaya istekli olmaması yüzünden düşünmeksizin zora dayanan rejim değişikliği seçeneğine dönmektedir. Hüsran, öfke ve korkunun değişik bileşimlerinin boyunduru altında hızlı tatmin getiren ancak çoğu zaman çözüldüğü sanılanlardan daha büyük boyutlarda sorunlar yaratan şekillerde saldırmaktadır. Amerikalılar dünyayı anlatacak harikulade bir başarı hikayesine sahiptirler ve dünya Birleşik Devletleri olan öfkesi her ne kadar gün geçtikçe artsa da onu duymaya hala heveslidir. Ancak Amerikan başkanları silahlanmaya $100 milyarlarca harcadıklarından dünyanın dört bir yanındaki Amerikan diplomatik misyonlarını, kütüphanelerini ve kültür merkezlerini sistematik olarak kapatmışlardır. Soğuk Savaş sırasında milyonlarca insan bu yoğun bilgi ağı sayesinde Amerikan ideallerini benimsemiş ve çoğu Birleşik Devletleri derinden takdir eder hale gelmişti. Soğuk Savaş sona erdiğinde Amerikalılar görünüşe bakılırsa artık kimseye kendi yaşam tarzlarını öğretmeye ihtiyaçları olmadığına inandılar. İki büyük aldatmacıyı onaylar hale geldiler. İlki komünizmin çöküşünün dünyanın dört bir yanındaki insanları Amerikan siyasi ve ekonomik modelin herkes için en iyisi olduğuna ikna edeceğine inanmalarıydı. İkincisi ise ezici askeri güçlerinin bu ortak kanaate zıt düşen her gücü yok edebileceğini sanmalarıydı. Dünya olaylarının akışını yabancı hükümetleri devirerek idare etmek mümkün olsaydı, Birleşik Devletler'e kimse meydan okuyamazdı. Herhangi bir diğer çağdaş ulustan daha fazla yabancı hükümeti azletmiştir. Ancak bu harekatların sonrasında olanlar, liderlerini ortadan kaldırdıktan sonra Amerikalıların bu ülkelerle ne yapacaklarını bilmediklerini açık seçik göstermiştir. Darbe veya istila gerçekleştirme fikri tarafından kolayca baştan çıkarılmış ancak müdahale ettikleri ülkeler sefalet ve baskı içinde kalınca hemen sırtlarını çevirmişlerdir. Ülkelerin başka ülkeleri istila etmeleri veya hükümetlerini zor kullanarak alaşağı etmeyi istemeleri için temel sebep tarih boyunca hep aynıdır. Çocuklar okul bahçelerinde aynı sebepten kavga ederler. Daha güçlü olan daha zayıf olanın sahip olduğu şeyi istemektedir. Çoğu rejim değişikliği operasyonu kaynak savaşları denilen daha geniş kategorinin içine girmektedir. Birleşik Devletler stratejik avantaj kazanmak, baskıcı olarak değerlendirdiği hükümetleri alaşağı etmek ya da siyasi ve dini düzeni yaymak için yurt dışında müdahalede bulunduğunda aynı zamanda kendi ticari çıkarları için hareket etmektedir. her çağdaki her büyük gücün tarihinde olduğu gibi Amerika'nın tarihinde de pazar ve doğal kaynak arayışı esastır. Birleşik Devletler daha önce neredeyse hiçbir ulusun veya imparatorluğun yapmadığı kadar hızlı bir biçimde dünya gücü haline geldi. Genç uluslara özgü coşku ve kendine güvenle dolu bir halde olasılıkların sınırsız olduğuna dair bir his geliştirdi. Birçok Amerikalı ülkelerini kurmakta bu kadar başarılı olduktan sonra bu başarıyı yurt dışında da tekrarlayabileceğini düşünmekle kalmayıp bunu yapmalarının takdir-i ilahi tarafından istendiğine inandı. Bu çağrıya ve dünyanın kaynaklarında büyük bir paya sahip oldukları inancına cevap olarak yabancı hükümetleri alaşağı etmeye giriştiler. Bu söylenenlerin çoğu onlara ve tarihini değiştirmeye çalıştıkları uluslara kurtuluştan ziyade acı getirmiştir. Bölüm 14. Katastrofik Başarı Üzerine Notlar. Dünyayı daha barışçıl yapmak için Prados John, Hoodwinked, The Documents That Reveal How Bush Sold Us a War. New York, New Press 2004 sayfa 32. Eski sürgünlere açık mektup. www.pipeline.com. Spectre fiyatı. http www.af.mil. Panama City'de yağma ve yangınlar. Panama Deception. Wheaton Philip. Panama Invaded. Imperial Occupation vs. Struggle for Sovereignty. Trenton N.J. Red Sea 1992 sayfa 13-14. Yağmacılar Viva Bush diye bağırır. Time 1 Ocak 1990. Ölen Panamalıların sayısı. Dings John. Our Man in Panama. How General Noriega Used the U.S. and Made Millions in Drugs and Arms. New York Random House 1990 sayfa 287-298. Bazıları yaz günü ister, Endara anımsama günü ilan eder. Buckley Tom, Panama, The Whole Story, New York Simon & Schuster 1991 sayfa 258-263. Bir gram koruyuculuk, Goodson Larry, Afghanistan's Long Road to Reconstruction, Journal of Democracy 14. cilt, sayı 1-2003. 2001 kadar erken tarihlerde aşikardı, Goodson. Dünya eroin üretiminin %87'si, Goodson. 122 Amerikalı hayatını kaybetmişti. Keegan John, The Iraq War, sayfa 204. Tekrar başa dönebilsek, Time, 6 Eylül 2004. Bizim destek verdiğimiz insanlar iktidarda. Galbraith Peter, Bush's Islamic Republic, New York Review of Books, 11 Ağustos 2005. Irak'ın geleceği projesi, Phillips David L., Losing Iraq, Inside the Post-War Reconstruction Fiasco, Boulder Westview 2005, sayfa 35-40. Asla istihbarat birikimi olmadı. New York Times 20 Ekim 2004. 1920 ile paralellikler üzerine Ferguson. Londra Sunday Telegraph 4 Ekim 2004. Şahsına münhasır seçilmiş bir halk. Melville Herman, White Jacket, Oxford. Oxford Üniversitesi 2000 sayfa 151. Her insan için doğru ve gerçek. New York Times 20 Eylül 2002. Kişisel çıkarı üzerine Washington. Mountain Jonathan, The Roots of the Bush Doctrine, Power, Nationalism and Democracy Promotion in U.S. Strategy, International Security, 2005 Baharı. Kendini ispatlamış gerçekler herkes için doğrudur. Federal News Service, 21 Mayıs 2003. Tarihin şu noktasında, Jervis Robert, Understanding the Bush Doctrine, Political Science Quarterly, 2003 Güzü. Bizden fazlaca korkulmasından korkuyorum. Morgenthau, Hans. Politics Among Nations, New York Dov, 1979, sayfa 169-170. Kitabın sonu, 15 Mart 2008, sayfa 418.